Aynen işte böyle. Candayız. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Daha doğrusu büyük ihtimalle yayında olduğumuzu bilen kimse olmadığı için.
Evet, şu anda muhtemelen.
Ya, zaten bir yankı oldu. Ben az önce kendi sesimi duydum. Yani bomboş, kimse yok ortalıkta, onu anladım.
Evet, selam.
Ama hemen
Selamlar.
Instagram'a giriyorum ve bir yandan da oradan da canlı yayına gireceğim.
Bu sefer böyle müziksiz direkt.
Evet, normalde bu kısımlarda müzik çalıyordu ve biz arka planda bakın o müzik çalarken neler yapıyorduk.
Tamam, var. Yüksel geldi. Gelenler oldu.
Evet, birileri gelmeye başladı.
Artıya bastım. Live'a geçtim. Start live video. Check-in
Evet,
connection.
Yüksel, müziksiz. Bugün müziksiz daldık abi.
Aynen.
Soğuk suya atladık bakalım.
Ha, Yüksel'le özelden mi yazışıyorsun
Yok,
şu
hayır
an?
hayır alta yazıyor, konu şeyin altına yazıyor oraya.
Yo, burada
Ben de
yok.
bir
Chat
yandan
falan gelmiyor.
canlı
Var.
yayına
Girdim.
Bu arada biz var ya, upload'u falan canını okuyoruz. Şu anda radyo
Selamlar.
programı falan kesilecek.
6 tane şu anda, 7 oldu.
Güzel. Evet,
Ben
bayağı bir
şu Wi-Fi'dan çıkayım da
gelen arkadaşlar var.
Öyle canlıya
Hoş
gireyim.
geldiniz.
Ya çok da
Geliştirdiğim evde
şeymiş
şu
ya.
anda canlı yayındayız. Sizleri oraya bekliyoruz bunun haberini vermek için.
Link bio'da.
Evet, link bio'da, bio'dan ulaşabilirsiniz.
Evet, merhabalar herkese. Şimdi bizim 521'in 14. bölümü şu anda canlı yayında. Link bio'da tıklayıp oradan direkt yayına dahil olabilirsiniz.
Bu arada ben
Herkese iyi
radyodan
akşamlar.
dinleyenler için bilgi geçmiş olayım. Onur ve Kadir Instagram üzerinden canlı yayındalar. Radyodakiler ne oluyor diyebilirler.
Evet.
Speaker üzerinden dinleyenler için
Evet, şu
söyleyeyim.
anda Spreaker'dan canlı
Çok
yayına
güzel bir
girdik.
bilgilendirme oldu.
Link bio'da tekrar söyleyeyim. edel.kr/521. Orada görüşmek üzere.
Bekliyoruz. Görüşmek üzere.
Evet. Tamam.
Şimdi o zaman Spreaker'a tekrardan merhaba diyelim.
Evet,
Oradakiler.
Spreaker'a artık döndük. Zaten normalde de bizim şarkı tam 2,5 dakikada bitiyordu, değil mi? Anda işte bitti say ve biz de programa o zaman
Başlayabiliriz.
başladık. Herkese iyi akşamlar, merhabalar.
Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Ben bizlere demiştim aslında, hoş geldiniz. Yani sizlere demiştim.
Ha. Ve konularımıza girelim.
Haydi bakayım, körler sağırlar, birbirini ağırlar.
Ve geçen bölüm biz ne konuştuk? Yani
Hatırlıyorsam
namerdim diyorsun.
şuradan kalkmayayım. Vallahi hatırlamıyorum. Yemin ediyorum hatırlamıyorum.
Çok ilginç değil mi?
Ya ben son
Ben de
5-6
hatırlıyorum.
bölümdür şeyi dinleyemiyorum. Yani konuşmalardan sonraki konuşmayı dinleyemiyorum. Maalesef. İlk başladı biliyorsun hep böyle.
Japonya'daki sağlık modelinden girdik abi.
Evet, sağlıklıyken.
Bir şeyi doğru bildiğimiz bir şeyin tam zıttının da doğru olabileceği, hatta daha iyi olabileceği üzerine bir muhabbetti. Sonra genç dinleyicileri bulmaya çalıştık.
19'du. Minimum yaş 19'du. Bakalım daha gençlerini bulacak mıyız?
Aynen. En genç kimdir arayışımız var. Gençlere ulaşmakla alakalı bir ufak bir
Niye
şey
gençlere
yaptık.
ulaşmaya çalışıyorsun? Hadi oradan alalım sazı. Niye gençlere ulaşmaya çalışıyorsun? 44 yaşında bir abimiz vardı orada.
Ama insanların hayatlarının ne kadar erken safhasında onları bulup onlara bir şeyler gösterebilirsen ve anlatabilirsen, o kadar hayatlarının uzun bir kısmında kullanma şansları var.
Dolayısıyla 30 üstü kapatın radyoyu, çıkın.
Ve bir yandan da insanların doğruların ne olduğu ile ilgili arayışları da o yaşlarda oluyor. Şimdi 25, 30, 35, 40 yaşında birisine kendi doğrularını aktaramıyorsun çünkü onun içinde zaten kendi doğruları var. Yeni doğrulara yer kalmamış oluyor. Dolayısıyla da diyor ki hoş, güzel hobi olarak dinledim seni ama ne bileyim falan. Ve ne bileyim işte yanlış bir şey de değil tabii ki de insanlar doğrularını bulduktan sonra belki de ne bileyim. Ama gençlerde o arayış olabiliyor. Bir de işte sorgulayan olabiliyorlar. O yüzden de hani o yüzden bu bütün bu konuşmalar daha etkisi yüksek olsun diye.
Evet.
Çok düz mantık yani.
O zaman rekor duygu Eken'den geldi. 17.
İşte budur.
Harika.
17.
Yıkayın şimdi beynini. Hadi.
Yok. Şimdi bir yandan da şöyle bir şey var. Biz gençlerin peşindeyiz ama onların tahammül edebilecekleri bir şeyimiz yok. Formatımız yok. Biz bayağı hem gençler neredesiniz deyip hem de şey diyoruz. Yani format o kadar köhne ve yavan ki bir yandan da eziyet oluyor. Bu sohbetleri biraz daha böyle ne bileyim o yaşlar kaldıramazlar. O yüzden bizim o konuyu çözmemiz lazım. Sonra kaliteli bir içerik çıkarmanın zorluğundan bahsettik. İşte 60 dakikada 60 dakikalık iyi bir şey çıkartamayacağız sonra. Bunları ben de geçen notlardan okuyorum. Ama gelelim biz bu bölümümüze.
Evet.
Ha bir de geçen bölüm tabii ki de uzun uzadıya değil mi? Geçen bölümde o şu yine sömürü sistemi falan. Başka bir şey neden kapattık? Ha bu arada başka bir şeyin Instagram'ından gelip dinleyenler varsa biz geçen bölüm yani 13. bölümün 16. dakikasında başka bir şey neden bitti, neden kapandı onu açıkladık. Yani onu da ayrıca dinlemenizi tavsiye ederiz. Çok popüler bir soru olduğu için özellikle söyledim. Geçen bölümde yani biz bunu da konuştuk.
Güzel 17'ler geliyor. Ayberk de 17. 19, 17 güzel.
Scared Earth de hemen papucudama atıldı. Geçen program olsaydı Scared Earth'e
birincilik işte,
vay diye. Aslansın kaplansın derdik. Şimdi diyoruz ki abi sen de yaşlandın be diyoruz. Ve bu bölümde alınan notlara bakıyorum.
Ben şeyi sorayım abi sen bunu niye yazdığını ben merak ettim bu parfüm konusunu. Senin çok eskiden de bunu ben bir kere daha yazdığını okumuştum.
Ha,
parfümle ilgili konu. Yani onun neyin metaforu?
Ondan mı konuşalım direkt?
Yo ben merak ettim. Benim... Sadece gerçekten de o yani metaforu anlayamadım. Nereye bağlanacak, nereye
ya
çıkacak?
Ya böyle çok ben... ya şimdi hemen herkes tabii şimdi anlayamamışlardır. Ben hemen önce notu nasıl bir not aldım onu özetleyeyim.
Okuyayım mı ben?
Bu bölümde konuşalım diye.
Ben nota...
Yok çok korkunç ha, tamam. olur
Hadi
abi.
Peki.
Direkt
okuma. Tamam.
Ama şöyle bir şey var. İnsanlar parfüm sıktıktan sonra... o kokuyla beraber tabii ki geziyorlar sağa sola ve o kokuyu ciğerlerine çekiyorlar. Kendi kokuları. Üstlerindeki parfümün kokusuyla bir süre sonra ama o burunları o kokuyu almaz hale geliyor. Yani bu çok bu çok çılgın bir şey. Hatta eğer her gün sıktığın bir parfümse bir gün günün ortasında diyorsun ki acaba ben bu sabah parfümü sıktım mı sıkmadım mı bilme şansın yok. Düşün yani hani olur ya mesela ben deodorantımı bugün sıktım mı sıkmadım mı bazen diyorum ki yani anlayamıyorum. Çünkü kokusu yok.
Normalize oluyorsun değil mi kokuya?
Evet.
Yokmuş gibi oluyor.
Şimdi bu bizle ilgili çok şey anlatmıyor mu? İnsanın bünyesi, yapısıyla, tabiatıyla ilgili çok şey anlatmıyor mu? Hani gözünle de bir şeye uzun uzun bakıyorsun. Ondan sonra hani retinana işliyor. Ve ondan sonra başka bir yere baksan da o resmi görmeye başlıyorsun. Bu adaptasyon kabiliyetimizle alakalı. Ve hayatımızdaki her anlamda bu olabilir. Biz bir parfüm kokusunu birkaç dakika içerisinde alamaz hale nasıl geliriz? Ve ondan sonra şu... Zevkli bir soru olarak şunu şey yapmıştım. Peki tamam düşünsene bu parfümü sıkıp sıkmadığını nasıl anlarsın? Yöntem ne? Bulmak istiyorsun.
Evet. Bilimsel bir metotla yaklaşmak.
Sanırım. Evet. Nedir yöntem mesela? Hakikaten söyleyin yani.
Arkadaşına sor abi.
Arkadaşına sorabilirsin. Bak çok.
Evet.
Bu şu yani senin realitenin dışında birisine ihtiyacın var. Senin kendi başına o parfümü sıkıp sıkmadığını... Konfirme etme ihtimalin kalmadı artık. Alamayacağın için. Ama bir yöntemin var.
Evet.
O parfümün şişesini bulursun.
Hı hı.
Şöyle bir sıkarsın havaya ya da hafif eline. Ve onu koklarsın. Onu da eğer alamıyorsan sen o parfümü sıktın demektir. O parfümü sıkıp sıkmadığını üstündeki o koku başkaları alıyor mu? Sen o zaman şişeyi bulup bizzat onu koklarsan konfirme edebilirsin. Şimdi bu... Tabii şey bir konu yani aman falan bir konu gibi gelebilir. Ama ben bunu şunun metaforu olarak biraz şey yapmak istedim, ortaya koymak istedim. Yani belki de duygu ve düşüncelerimiz, fikirlerimiz, kararlarımız hayata bakışımız falan, içinde olduğumuz durum ve ortam. Nasıl söyleyeyim? Bizde eğer hani maruz kaldığımız şey bizde yeni bir hissiyat uyandırmıyorsa biz ona çok aşırı alıştık, ona normalize olduk demek olabilir. Ve adaptasyon kabiliyetimizi işte hani çok eskiden konuşmuştuk ya, bu problemleri çözmek yerine onları alışarak çözmek. Gerçekten çözmek değil de kendimizi ona adapte ederek o problemi hissetmekten kurtulmak, onun bir sıkıntı olmasını engellemek falan. Bu böyle hayatımızın her yerinde var. Öyle sen hani madem onu sordun, bu böyle bir nottu sadece. Başka bir sohbet açar mı, başka biri götürür mü bilmiyorum. Bu arada en genç 16 Harun. Harun evet. Ama abi hangi evet. sistemde? Hangi sistemde 16 diye de sorular dedi. Hangi yılda 16?
Logaritmik kağıtta 16.
Logaritmik ya da 2 üzeri mi falan. Ama evet.
Abi, güzel Hollanda var, Slovakya var. Slovakya 2 tane geldi, ben anlamadım. Burak ve Muhammed Ali Slovakya'dan.
Esas konu Onur çok hararetle şey yaptı. Kesin bu bölümde bunu konuşalım diye. Bence de çok anlamlı, çok güçlü bir konu. Belki uzun uzun öbür konulara geçme şansı vermeden sırf bunu konuşacağız. O da
olabilir.
Toplumsal bir ortak amaç önemli midir? Ve neden eğer önemliyse biz öyle bir şeyden o kadar takmadan yaşıyoruz. Hatta tam tersi, madem toplumsal bir ortak amaç önemli, neden herkes tam zıttı yönde bireysel amaçlar yönünde? Bireysel, tane tane, tek tek, herkes kendi hikayesinde, kendi derdinde tam gaz neden ilerlemeye çalışıyor? Neden ortada bir ortak amaç arayışı yok? Bu kadar basit. Yok. Bu konuda bir...
Yani çok büyük sayıda insanların ortak amacı aslında burada, evet. Tabii ki çok daha ufak gruplar için bunu söylemek belki mümkün olabilir de böyle milyonların ortak amacı haline gelmiş, ortak amaçlara dönüşmesi gibi bir şeyi hemen aklımıza benim gelemiyor diyebilirim.
Evet yani ya benim derdim aslında şey, tabii ki de bir ana bir ülke mekanizması var, devlet mekanizması var ve zaten onun zaten bir devamlı reklamını yaptığı ve tanıttığı bir ortak amaç var. Eyvallah. Ama onun dışında bizlerin kendilerimizin farkında olduğu, bizlerin kendilerimizin tanıtımını, reklamını yaptığı daha küçük gruplarda, daha şey seviyelerde, daha farklı meselelerde, gayelerde bu anlayış, bu çaba yok. Hı hı. Bu kültür genelde yok. Herkes bir küçük tanecik olarak bir yolda tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor ve aklına ben bunu tek başıma halledemem de şöyle bir grup bir araya gelsek diye o şekilde halledelim motivasyonu akla gelmiyor. İnsanlar mecbur kaldıklarından neden bir araya geliyorlar? Yani başka çareleri olmadan, yoksa başka çareleri olsa kendi başlarına gidecekler. Neden son çare olarak birlikten kuvvet doğuyor? Niye ilk akla gelen, motive olunan şey bu olmuyor?
Evet.
Bir yandan da böyle tıkır tıkır burada şeyler ilerledi. Sizlerden de dinlerken ben de bunları okuyorum.
Burada seninle daha önce de konuştuğumuz bir örnek var. İşte büyük bir ulusa bir amaç verme konusunda. Mesela Amerika'nın yıllar önce 10 sene içinde Ay'a gideceğiz demesi en müthiş örneklerden biri akla gelen. Hani bunun gibi bir amaç belirtmek. Bunun kimin, tabii belki liderlerin yaptığı konular bunlar ama bunun gibi böyle şu anda günümüzde etrafta çok böylesi bir durum söz konusu değil.
Abi aslında yok değil
diyemeyeceğim, var. Yani işte orada siyasi şeyler falan var gibi yani. Var, birileri
çıkıyor bir şeyler diyor. Yani bir amaç tabii etrafında topluyor, ya ediyor
zaten,
hani.
Katılıyorum, özür dilerim. Yani zaten yok derken çok yanlış bir şey. Hiçbir şey var ya da yok değil. Az ya da çok diye konuşalım. Bu biraz az gibi geliyor. Sanki ihtiyacın evet, altında gibi.
İşte bunu evet biraz daha söylettirmek için aslında öyle düşündüm. Çünkü aha, gerçekten de yok demeyi biraz abartarak.
Peki mesela ne olmalı ortak amaç? Yani toplumsal amaç ne olmalı? Nasıl bir şey mesela? Ne olabilir? İhracat ya, demiştin mesela evet, konu olarak. Yok, bu sanki toplumsal bir amaç olabilir.
Yok, belki toplumsal amaç olmalı tabii ki ama hani bizlerin de o amaca olan bir arayışımız olmalı. Ondan sonra bir sürü şey buluruz. Amacımız ne olsun, ne yapalım? Ve onlar zaten var orada. Ve insanlar aslında çok orada duruyor onlar. Yani çok da bir şeye gerek yok. Ama sadece bunun bir kalkıp zahmetle buna doğru yönlenme arayışımız yok. Onun için motivasyonumuz yok. Bireyselcilik için çok fazla motivasyonumuz var. Kendi başımıza bir şey yapmak için, bir şeyin tek başına sahibi olmak için aşırı motivasyonumuz var.
Bu birazcık şeyden kaynaklı galiba sanıyorum abi. Bu yani şey terimlerle konuşuyor olacağım ama hani liberalizm ile beraber gelmiş, bu bireyselcilik liberalizmle gelmiş. Sen özgürsün. Hı hı. İstediğini yap, sen özgürsün. İşte duyguların var, sensin, bireysin falan.
Evet.
Eskiden toplumlarda şöyle bir şeymiş. Bir işte bu 16. yüzyıl, 15. yüzyıl çizilen tablolara bakacak olursan kahramanlık hikayeleri bir böyle savaş alanı ve birçok insan. Yani bir topluluğun hı hı kahramanlık hikayesi.
Evet.
Fakat şu anki kahramanlık hikayesi Errein'i kurtarmak. Orada bir tane Errein var. Veya böyle tablolar da değişmiş. Bu liberalizmle beraber tablolar da değişiyor. Daha böyle kişiler üzerinde. İşte birazcık senin o sporcu hikayesi şeyine geliyor ama bir kişi üzerinden anlatılan kazanımlar, evet, başarılar
doğru
falanlar. Ama bu böyle yavaş yavaş yavaş yavaş getirilmiş ve demiş ki liberalizm, hepiniz özgürsün, sen özgürsün, kimseyi takma, senin dediğin doğru, sen bireysin,
umursama, sen varsın, aileni bile takma.
Biraz tabii,
böyle gelmiş yani, çok ilginç geldi bana. Geçmişte diyor ki mesela,
sana tolerans göstermeyenlere tabii ki de tolerans gösterme gibi bir şey mi ya da yani.
Ya şu anda diyor ki bak, şu anki filmler diyor, bu hani tek bir kişiyi anlatan, öven, tek kişinin kahramanlık hikayeleri üzerinden yazılan filmler var ya. Hı hı. Ve bu çok tutuyor bu film.
Ki hepsi öyle filmlerin evet, evet.
Eğer diyor 15. yüzyılda 16. yüzyılda böyle bir film yayınlansaydı kimse izlemezdi diyor. Bu ne saçma sapan filmler diyor.
Yani, hı hı.
Çünkü orada diyor başarı topluma mal edilmiş, toplulukla yapılan bir şey olarak düşünülüyor.
Evet.
Algı öyleymiş.
Evet. Ve bu çok mantıklı geldi bana. Yani bunun yavaş yavaş değişebilmesi de mantıklı geldi. Bir yandan da
belki o zaman
sinema çok büyük bir etki tabii ki de ve sinemada doğal olarak şimdi sen tek başına izliyorsun ve orada bir adam bir kadınla kendini özdeşleştirdiğin zaman daha böyle sürükleyici oluyor. O yüzden de ortaya bir tane karakter koyuyorlar. O sonra her şey onun başından geçiyor. Sevinen, üzülen, başaran, kaybeden o oluyor. O yüzden de tek bir kişinin maceralarını dinlemeye ve izlemeye çok alışıyoruz. O yüzden de grup parçalanıp bireylere dönüşüyor gitgide ve biz de ondan sonra dünyayı öyle deneyimlemeye başladıkça, mesela Apple çok başarılıdır ama ısrarla Apple başarılıdır da Steve Jobs dendiği için ve aslında ısrarla o ürünleri ortaya koyan mühendislik zekasının, emeğin, üretimin, inovasyonun çok büyük bir kısmını geri kalan herkes beraber yaptığı halde ısrarla tek bir adam söylendiği için evet, o zaman bütünleşmeyi boş ver yani, ne bütünleşmesi, ben de kendi başıma gideceğim. Ama bir yandan da şu var, kendi başına giden yapamıyor ki mesela.
Tabii tek başına yapamıyor.
Kendi başına giden yapamıyor mesela. Yani bu kadar basit. Mesela kendi başına gitmeye çalışanlar o kadar yüksek eforlar sarf edip sonra bayağı sıfır elde sıfır çıkıyorlar. Ve ondan sonra da bir de bakıyorsun, yani umarım yanlış yerlere gitmez, bu sadece metafor anlamında. Diyorsun ki hiçbir şeye tutmadığın normalde, ortalama kabiliyetlerine, ortalama tecrübelerine çok bir kıymet vermediğin ama kalabalık bir grup neler neler yapabiliyor. Gerçi neler yapabiliyor onu da düşündüm de ne yapabiliyor ki hakikaten.
Yok yapabiliyorlar gerçekten.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Zorluklarda ve sıkıntılarda aslında bireyselcilikten insanlar gruplaşmaya geçiyorlar. Çünkü orada artık işin şakası kalmadığında belki de fizyolojik olarak mevzu değişiyor. Ama niye zorluk ve sıkıntıya gelelim ki? Aslında vaziyet o kadar kötü değilken de bireyselcilikten çıkıp gruplaşmaya geçilmesi süper bir güç olmaya sağlayabiliyor. Onun da tarihte belki şeyleri var. İyi ya da kötü sonuçları olmuş olabilir. Savaşları başlatmış ya da savaşları bitirmiş de olabilir. Ama bazen şey oluyor. Ortada güllük gülistanlıkken aslında her şey yolundayken bir millet bir şeye kalkışabiliyorlar.
İşte burada şu nasıl bir yaklaşım? Şimdi bireysel olarak iyi bir şey başardığımızda bunun dönüşü olarak bundan motive olup tekrar bu hareketi tekrarlama, tekrar tekrar onu yapma alışkanlığını bireysel olarak edinmek yerine aslında bunun aynısı belki 10 kişi, belki 100 kişi, belki 100 bin kişi bir şeyi ortaya koyduktan sonra bu iyiydi, bunu tekrar yapalım diye o 100 bin kişinin tekrar öyle bir refleks gibi geliştirip bunu yapması. Yani burada, ama işte çünkü şöyle bir şey var. Bu konuyu da hatırlayacaksındır. Beraber ortaya bir şey koymuş. Beraber ortaya bir şey koymuş olduğumuz zaman bir grup insan, o zaman etrafındaki kişileri senin sayende başardık, biz bunu başardık algısıyla öyle bir sosyal ortam içerisinde yaşamaya başlarken diğer olaylarda günlük hayatında karşılaştığı insanlara olaylar senin yüzünden kötü gidiyor. Senin yüzünden ortalık bu kadar kötü sinyalinde yaklaşması.
Doğru. Bu hakikaten çok kritik bir konu. Ama ondan önce aklıma şu geldi. Şimdi birisi de burada şunu demiş. Kalabalık bazen herkesi beklerken yavaşlatabiliyor. Yani Batuhan demiş bunu. Yavaşlamak sebebi olabiliyor kalabalık. Şimdi bizim de ortada bir sıkıntımız yokken de bazen böyle bir araya gelme motivasyonu oluşturan bazen şey oluyor işte. Belki de burada liderlerin bir görevi var. Belki de liderin görevi bundan ibaret. Belki liderin görevi problemleri çözmek değil. Her şeyi yoluna koymak değil. Belki de liderin görevi siz sırtınıza yaslanın, biz hallederiz. Onu da biz yaparız, bunu da biz yaparız. Hatta onu biz yaptık, bunu da biz yaptık. Bunu biz getirdik, bunu biz çözdük demek değil belki de liderin görevi. Tam tersine bunu siz çözün, bunu siz yapın, bunu siz halledin. Hem de şu tarihe kadar halledin, hem de şu şekilde halledin, hem de öyle güzel halledin ki böyle güzel olsun. Yani tam tersine gruba
hedef göstermek,
gruba maksat vermek, görev vermek, ortada bir sıkışıklık olmadığı halde grubu bu anlamda motive etmek. Hani sen az önce onu dedin, oralardan hızlı geçmeyelim diye ben biraz muhabbeti geri çektim. Vakti zamanında işte Kennedy'nin 1960'lı yılların başında işte çıkıyor diyor ki yani Ay'a gideceğiz. Ay'a gideceğiz ama ben gitmiyorum. Yani ve ben ve benim ekibim gitmiyor. Siz çözeceksiniz bunu. Ve kolay olduğu için değil, zor olduğu için bunu yapacaksınız. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Yani ve ondan sonra o dönem onu dinleyen şey Ay'a insan gönderen o esas mühendis grubunun o yıllarda yaş ortalaması 20'li yaşlarda diyebiliyorum ama bunu attım. O yüzden Wikipedia'dan herkes baksın. Genç bir yaş ortalaması yani özetle. Çok genç bir grup Ay'a yolluyor. Oradan hesap ediyorsun. Bu genç grubun o konuşmayı dinlediklerinde kaç yaşında olduklarına bakıyorsun. Bunlar teenager'mış. Teenager'ken dinlemişler, gaza gelmişler. Sonra takip eden 10 yıl içerisinde bunu başarıp ortaya koymuşlar ve başarılan şey muazzam bir İnsanların daha hiç gitmediği, daha hiç bilgi ve tecrübeyle, araştırmayla, geliştirmeyle hiç yapmadıkları, denemedikleri, teorik olarak mümkün mü değil mi bile tam olarak hakim olmadıkları bir konuda yapacağız bunu. Ve bir başka faktör de var tabii ki. Yapmazsak şu olur, bu olur. İşte o zamanlar zaten bir soğuk savaş algısı da var. Ama şuna geliyorum. Yani millet çok acayip güçlü. Ve neden güçlü? Çünkü sayıları çok fazla. Bir lider ekibe kıyasla takipçi ekibin sayısı muazzam. O yüzden de güç, kudret onda aslında. Lider ekibin bir şeyleri yapmak yerine bu güçlü, kudretli ekibe yön vermesi ve onlara hedef göstermesi çok önemli. Bizde biraz bunun sıkıntısı var. Bizde bir biz hallederiz, biz yaparız. Size bakın, size neler sunduk. Bakın size neler hallettik. Bakın tek yapmanız gereken bize inanmak ve güvenmek ve bizi desteklemek. Onun dışında her şeyi biz çözeriz. Mesela
bayağı kolay değil mi aslında seçim yani?
Böyle bir iletişim var. Bizim ülkemizde liderlerimizle aramızdaki iletişim biraz bu tonda. Yaparız. Yani Türkiye'deki gençler 10 yıl sonra dünyanın ekonomisinde esas dinamikleri değiştirecek olan şu teknolojilerde en iyi ürünleri çıkartıyorsunuz. Yapacaksınız bunu. Şimdi şöyle, bu lafı duyan bir kitle çoğu bunu yapamaz. %99.99'u elinden bir şey gelmez. Hiçbir şey yapamaz.
Evet.
Ama %0.001'i onu halleder. Ve zaten çok mega şeyler o kadar kişiyle oluyor. Ve o kadar kişinin emeği tabii ki de diğerlerinin de desteğiyle ve aslında bir toplam bütünleşik o sonuca ulaşıldığında nihayet şu oluyor. Bunu gerçekten hep beraber yaptık. Ve nihayet yine senin o dediğin konulara geri gelerek şey yapıyorum. Ancak o şekilde bir şey başardığımızda sokakta insanlar birbirlerine baktığında nihayet gülümsemeye, selam vermeye, günaydın demeye, asansörden ayrılırken iyi günler demeye nihayet o zaman başlayacaklar. Çünkü birbirimizle alakalı bir nihayet ya hep beraber yaptık biz bunu bu bütün dünyanın şu sevdiği hayretle ve hayranlıkla baktığı bu şey var ya işte onu biz yaptık. Bize görev geldi çünkü ve o görevi biz yerine getirdik. Nihayet o adam, öbür kadın, o sokaktaki kişi hepsi bu ekibin bir parçası ve hepsi takım arkadaşın ve hepsi bu mücadelede bu şeyde bir parçası oldular. Çünkü öyle o esas o zirveye en tepeye ulaştıran çekirdek ekibin nüfusun binde biri, on binde biri, milyonda biri, bu arada milyonda biri bile olsa 80 kişi eder. 80 kişi muazzam bir şeydir. Know-how yani her şeyi çıkartabilir. Neyse. Milyonda birine geri doğru baktığı zaman hepsi yani destek, yolunu açma vesaire bakımından bir şey olabiliyor. Ama şu anda bizden bir şey istenmiyor. Bizden kimse şu anda bir şey istemiyor. Hepimiz o yüzden paramparça, dağılmış şekilde, yönsüz, yordamsız. Bizden ihracat istenmiyor. Net bir şekilde ana akımdan bizden böyle bir talep yok. Milyonlar oyalanıyoruz. Ne yapalım diye birbirimize ürün satmaya, mal geliştirmeye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Orada bir grup, burada bir grup. Büyük resim, yani gerçekten büyük resim. Ha şimdi şöyle bir şey var. Bu akım da değişiyor. Özel sektör artık bizden liderler bir şey istesin diye de beklemiyor. Adam aldı özel sektörden roket olayına kendisi girdi. Otomotiv sektörünü kendisi değiştiriyor.
Tabii.
Burada bir şey de yok. O yüzden artık bunları gördükten sonra belki bu az önce konuştuklarıma bile gerek kalmadı. Yani kitlenin bir araya gelmesi için bir ana lider, bir işte herkes bir araya gelsin. Size 10 yıllık hedefiniz bu veriyorum. Sizin hedefiniz bu, göreviniz bu, bunu yapacaksınız noktasında bir şeye bile belki gerek kalmadı ama böyle bir şey de vardı ve çok var ve ihtiyaç gibi hissediyorum.
Peki biz liderler çıkartıyor muyuz öyle? Yani bunu diyecek liderler çıkartıyor muyuz?
Siyaset
arkasından gideceğimiz
biz bunu diyecek liderler çıkartmıyoruz. Çünkü bize görev veren, bize iş çıkartan lideri niye çıkartalım ki? Yani niye onu, yani bizim, biz şey istiyoruz, çözecek. Her zaman ben çocukluğumdan beridir öyle oldu. Geleceğim ve bunları çözeceğim. Vaatlerim bunlardır. Bana şu kadar gün verin, bana şunu, ben bunu halledeceğim. Hep söylem bu oldu ve insanlar hakikaten gidip bu şekilde tercihlerini kullandılar. Bu umutla gideceğim, vereceğim. Ondan sonra da işime gücüme bakacağım ama bir yandan da her şey çözülecek. Bu tabii biraz böyle propagandaya giderek, buna inanarak bu şekilde çözmeye çalışınca olmadı. Ama yani bu da kolay değil. Yani şimdi düşünsene birisi gelecek diyecek ki vallahi eğer bir şekilde eğer beni lideriniz seçerseniz canınızı okuyacağım. Gece gündüz çok çalışacaksınız. Ve sizi bunu motive etmekten başka hiçbir şey yapmayacağım. Ve ben hiçbir şey yapamayacağımı, altı üstü bir insan olduğum için ve benim etrafımdaki grup da kaç kişiyiz ki biz? Yani ve bu anlamda bizlerin backgroundları bilim, teknolojiden uzak. Ve bilim ve teknolojiden uzak olduğumuz için biz hiçbir şey yapamayız. Bilim ve teknolojiden yakın olanlarla dünyanın ekonomileri hep değişmiştir. Başka istisnası yoktur. O yüzden de biz bilim ve teknolojiye yakın olanlarınızı bulacağız ve onları gece gündüz çalıştırıp bu bütün bu menfaat grubunu bir yerlere taşıyacağız. Biz yapamayız. O yüzden ama biz yaptırırız. Biz yaptırırız. Yani bu söylem, bu şeyle çıkarsan abi kimse şey yapmaz yani. yok ben yapardım ama. Evet. Yorumlara dönelim bu arada. Batuhan yine demiş ki motivasyon çok önemli. Bir adam işi gerçekten yapmak istiyorsa motive edilmesine çok sık gerek kalmaz demiş. Pardon, yanlış okumuş. Çok sık gerek kalmaz. Bence zaten kendisini kamçılayan net yolunda ilerlemeye zorlamaya değer bir yolu var. Neden çok fazla motivasyon ihtiyacı olsun? Evet, bu motivasyon
mevzusu. Ben şöyle bir şey diyorum. Bu çevre tasarımından sen madem bunu lider söyleyecek, birileri onu yapacak. Burada yine tekrar şöyle bir şey soruyorum. Bir kere dediğim gibi ya onu o doğru lideri seçmen lazım. O doğru lideri oraya koyman lazım o koltuğa.
Ama şöyle bir şey var. Tabii seçmen için önce senin bir kendin kolaydan vazgeçmiş olman. Kendisi evet. Kolaydan vazgeçmiş birisi onu potansiyeline taşıyacak. Çünkü potansiyeline ulaşmak zorlanmaktan geçer. Seni potansiyeline taşıyacak birisini seçemezsin eğer sen zora hazır değilsen. Bizzat kendin zora hazır değilsen. Eğer sen kolay peşindeysen. Sen
hepimiz
pratik
kolay
çözümler
peşindeysen. Hepimiz kolay
sana,
peşindeyiz.
Sana onu vaat edeni getirirsin ama yani
hepimiz kolay peşindeyiz abi. Kestirme yoldayız, kısa devredeyiz. Herkes bunu istiyor. Bunun çevre tasarımı nedir acaba ya? Bundan vazgeçin, uzun vadeli planlar yapın. Kolay olandan, işte piyangodan, bilmem neden vazgeçin. Gerçek çevre tasarımı nedir acaba ya? Neyle olur yani? Şimdi diyoruz ki işte o lideri seçmek. Tamam, sen kolaydan vazgeç. Bugün dedim ki kolaydan vazgeçtim. Nasıl vazgeçtim abi? Ne yaparak vazgeçtim? Yani o çevre şartlarını, gerçekten onun çevre
bu
tasarımını yapmak.
Biraz şimdi çevre tasarımı da deyince yine trafikteki örnek gibi geliyor. Kolaydan vazgeçmek. Mesela trafikte aslında kurallara uymak da bir nevi kolaydan vazgeçmek. Çünkü eğer kavşakta 5 dakika boyunca hiç kimse gelmeyecekken orada boş yere kırmızıda beklemek aslında kolaydan bir nebze vazgeçmek gibi bir durum. Yalnız yine de bir kişi, iki kişi etrafta gördüğün insanlar bunu yapıyorken, yani kırmızıda geçiyorken oraya adayak uydurabilmek adına artık bir süre sonra herkesin ona döndüğü bir yapı. Bu örneklemeyle bunu birçok şeyde düşünebiliriz. Sanırım böyle bir...
Şimdi şöyle bir şey var. Yani kitlesel olarak birbirimizi yönlendiriyoruz. Ve toplum olarak bir yönde artık bir dönüş yapıyoruz. Yani bir yerde sirkülasyon yapıyoruz. Böyle bir devinim halindeyiz. Sebeplerimiz sonuçlarımızı doğuruyor. O sonuçlar yeni sebep, aynı sebepleri doğuruyor ve bir döngü içinde gidiyoruz. Ve bu çok kalabalık bir şekilde gidiyor. Sen tek başına bunu çekip çeviremezsin ve kendi içinde özerk bölgeler yarattığında ana akışa karşı yaratıyorsun ve çok fazla yıpratıcı, zor oluyor. Sen de en sonunda pes ediyorsun. Çünkü ana akım neyse odur yani. Ama bunun full olarak dönüşü bir takım şartlarda olabilir. Mesela gerçekten olağanüstü haller, ülkelerin, milletlerin gerçekten kendisini şeyde hayat meyat meselesi durumlarda, çok olağanüstü kriz durumlarında, suni değil gerçek krizler durumlarında çok dinamikler değişebiliyor. İnsanlar birdenbire o yönün tam zıttına dönmeleri gerektiğini fark edip ona koşabiliyorlar. Anında bunu yapabiliyorlar. Ama bunun bir de şey yöntemi var. Evet. Bir de bunun şey yöntemi var. Bütün bu kalabalık grubun aslında bağlı olduğu genel bir merkez var. Aslında sinyallerini, işaretlerini aldı, kendisini seçti. O ekip, o grup da aslında ısrarla bunu çok sert bir propagandayla öbür yönde dönüşü getirmek. Yani menfaatçilik, bireyselcilik vesaire değil de gerçekten de grubun tamamına bir maksat vermek, grubun tamamına bir hedef vermek, gençlere özellikle. Çünkü olay şu aslında, ekonomi olayı ne yazık ki çok önemli ve çok kritik. Ekonominin değişmesi ve düzelmesi de teknoloji, teknolojiden geçiyor. Artık bunu bilmeyen yok. O yüzden de teknolojinin gelişmesi de bilim ve bilimden geçiyor. Teknik, mühendislikten geçiyor falan filan. Hani bunun propagandasının yapılmadığı bir durumda o değişim ve dönüşüm bireysel çabalarla çok çok zor oluyor tabii ki. Ama neyse, biz bu şeyde fazla girdapta kalmak yerine diğer başlıklardan devam edelim. Burada birkaç tane şey var. Mesela bir yazılımcı bir köy öğretmeni Gökhan Görkem diyor ki, proje süresinde birçok kere motivasyon sorunu yaşıyoruz. Bunu nasıl aşabiliriz? Motivasyon bulma sorunu. Ve aslında herkes probleminin bu olduğunu da düşünüyor. Biz bunun biraz etrafından geçtik. Ama tabii her bölüm herkes tarafından dinlenmediği için belki bir tur bunun hakkında özet geçmek lazım. Motivasyon sorunu yaşamak çok mesela doğal bir şey. Motivasyon öyle zaten kalıcı bir şey değil. Motivasyon böyle geçer, geçmek zorunda. O yüzden ona binip yol alamıyorsun. Altında sönüp yok oluyor. Seni anca bir yere kadar götürüyor. Seni sonuca götüremiyor. O zaman diyorsun ki eyvah ya, benim motivasyon problemim var. Hayır, motivasyon böyle bir şey zaten. Bu motivasyon problemin yok. Motivasyonun tabiatı bu. Motivasyon seni başlatır. Sonuca götürmez. Sen motivasyonla sonuca gitmeye çalıştıkça hep böyle yarı yolda kalıyorsun. Ve ondan sonra da yine motivasyon bulmak için başa dönüyorsun. Çünkü şöyle bir şey var. Motivasyon hayallerden beslenir. Gerçeklerden değil. Hayallerinle inanılmaz bir gaza getirir. Motivasyon der ki geldim işte buradayım. Hayallerin vardı ya, bana bin. Ben seni götürürüm. Hakikaten de binersin. O motivasyon gerçekleri gördüğü anda, gerçek zorlukları, tahmin ettiğin o planların olmayacağını, planların uzayacağını, önünde artık eğlenceden çok sıkıntı olduğunu fark ettiği anda motivasyon böyle hadi bana eyvallah der. Ve sen orada yolun ortasında kalırsın. Motivasyon böyledir. Seni başlatır ama bitirtmez. O yüzden motivasyon, bir başka kişi de demiş yani motivasyona gerek yok gibi işte. Motivasyon sorunumuz yok. Sorunumuz motivasyonun gerektiğine, sonuca ulaşmak için gerektiğine inanmamız. Bizim sonuca ulaşmanın ulaştıran şey, hayatlarımıza şimdi dönüp bakalım. Herkes kendi hayatında ne zaman bir sonuca ulaşmış, onu nasıl ulaşmış? Bunu dürüstçe herkes kendisini iyi sorgulasın. Ben mesela bir sınav varsa, mesela bütün öğrencilerin hayatlarında en çok çalışabildikleri, az ya da çok sonuç getirmiş ya da görmüyor ama en çok zorlukla mücadele ettikleri ama üniversiteye hazırlık sınavıdır. Ya da Mesela bize bir başka şirketten bir misafir ziyaretçi geldi. Ne kadar çok başarılarla, ne kadar güzel yollar aldıklarından bahsetti. Dedi ki biz de sizin gibiyiz. Bizim de sizin gibi böyle motive bir arkadaş grubumuz var. Biz de çok yol alıyoruz falan dedi. Ben dedim ki bizim ama yol almamız ondan değil ki. Sizin de ondan değildir dedim. Siz de iyi düşünün. Sizin o imzaladığınız sözleşmeler varsa, müşterilerinize teslim tarihleriniz olduğu için ya da işte çevirmeniz gereken cirolar olduğu için finansal krizlerden kurtulmak pahasına siz hedeflerinize ulaşmışsınızdır. O arkadaş grubunuzla yakıldığınız ahenkten değildir o. Şöyle bir evet ya aslında yani hepimiz bundan bir haber yaşıyoruz. Sonuçları motivasyonun değil, sonuçları şartların, mecburiyetlerin, sıkıştırmaların getirdiğini ısrarla görmek istemiyoruz. Sıkıya gelmeden sonuç getirmek zordur, imkansızdır diyelim hatta. Sıkıya gelmeden birisine söz vermediğin, yani birisine söz verirsin, onu yetiştirmezsen çok sıkıntı olacaktır, ayıp olacaktır. Kariyerinde büyük bir sıkıntı olacaktır. İşte o zaman geceden sabaha kadar uğraşırsın. Motivasyon değildir o. Korkudur, sıkıştırmadır. Bunu iyi kullanalım. Yani bunu iyi anlayalım. Artık o zaman motivasyonla vakit kaybetmek yerine ben kendimi nasıl kontrollü sıkıştırma ortamlarına sokabilirim? Konusunda şey yapmamız lazım.
O zaman korkuyla barışmak mı? Korkuyla beraber hareket
korku demeyelim. Buna şimdi şöyle bir evet sıkıştırma diyelim. Şimdi sıkışıklık tabii ki de kimisinde korku, kimisinde işte yılgınlık, mutsuzluk vesaire bir şey oluşturabilir. Ama yani işte bununla dans etmeyi bilmemiz lazım. Ve bunu bizi sonuca götürmek için geldiğini ve ona binmemiz gerektiğini sonuca gitmek için algılamamız lazım. Eğlenceyi ve sonucu beraber arıyoruz ya. Keyif almayı ve sonucu beraber. Halbuki keyif sonuca ulaştığında olması lazım. O yolun kendisi. Ki zaten aldığımız notlardan bir tanesi o. Belki de hemen şimdi burada konuyu ona bağlamak lazım. Yaptığımız şeylerin sonuçlarını beğenirsek yapmaya devam ederiz. Yaptığımız şeyin kendisini beğenirsek bir gün mutlaka sıkılır bırakırız. İşte bu da yine motivasyon vesaire konusu. Yani yaptığımız işin kendisini seversen yani bir süre sonra o rutine illaki bağlanacağı için o işe olan yani o terk etme bırakmayı kendin sebebiyet veriyorsun.
Tabii şimdi bir de şöyle bir konu var. Bir işe giriştiğin zaman hani sevdiğin işi yap konusuyla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Sevdiğin için girişiyorsun, keyif alıyorsun. Yalnız tekrar ederek sonuçta bu işi tekrar yaptıkça artık daha da keyfi azalır bir hal alıyor. Daha azalıyor. Ve bir bakıyorsun var olabilmek için o işi yapmaya devam etmen gerekiyor. Aslında bir nevi seni ele geçiriyor. Ve sevdiğim işi yapıyordum, o şeyi kaybettim, hissi kaybettim gibi bir durum olabiliyor.
Bu arada çok bununla bahsettiğin zorunda bırakmak, zorunda kalmak, kendini zorlamak, yani o çevre tasarımı ile ilgili. Şimdi ben
bu arada bir canlı bağlantımız da var. Harun az önce aradı. Ben de şimdi ona geri bağlanıyorum. Bir canlı bağlantı olacak ilk defa.
İlk defa böyle bir şey deneyeceğiz.
Harun.
Abi.
Selamlar. Radyonun sesini kısar mısın abi?
Selam.
Hep bunu demek istemiştim hayatımda da o yüzden direkt onu yapıştırdım.
Evet, radyom kapalı zaten.
Tamam abi. Dinliyordun bir yandan bizi.
Evet.
Özellikle bu şey konusundaydık. Tam o sırada senin katacağın bir şey olduğunu hissettim, düşündüm. Bilmem yanılıyor muyum. Motivasyonla bir yerlere gitmeye çalışmak üzerine.
Evet. Vallahi abi motivasyon konusu... Böyle aslında motivasyon ve depresyonla ilgili bu iki durumla ilgili böyle gelgitleri yaşıyoruz aslında. Bütün Türkiye'de bir şeyler üretmek isteyen herkes yaşıyor. İlk başta böyle bir sonucun ama sonuç derken o bahsettiğin duygunun hayaliyle herkes başlıyor. Sonra yolda yoruluyor. Ve o duygunun gelmeyeceğini düşündükçe işten güçten vazgeçiyor veya diyor ki ya tamam işte yaptım, bir yere kadar geldi, bırakayım, zaten mutlu olalım, ulaşamadık o hedefe. Çünkü hep böyle bir karanlık bir an var projelerin içerisinde veya işlerin içerisinde. Böyle çalışıyorsun, çok güzel, mutlusun, gazsın, başladım, harika gidiyorum falan diyorsun. Hemen sonrasında o ilk zorlukta bir anda aman diyorsun, başka projeler de var, başka fikirler de var, biraz onlara gideyim. O mutluluk bir türlü gelmiyor. Aslında bütün bu şey, konuşulan şeylerin tamamı bugün bende yarattığı şey bunun etrafında oldu. Yani neden herkes bireysel, niye kendi derdinde, neden ortak amaç yok vesaire. Aslında ortak amaç olduğunda da şey biraz bireysel beklenti. Yani insanlar diyor ki hani biz kazanalım. O yüzden ortak bir amacımız olsun. Çünkü şeyden yorulduk. Evet. Kaybetmekten veya yarım bırakmaktan. Veya şey demiştin sen, neden sonuç ayrı, işte birlikten kuvvet duvarı başta olmuyor da sonunda oluyor. Çünkü başta bireysel olarak yoruluyoruz. Bir duvarlara tosluyoruz ve son çare olarak artık mutluluğu bari tamam gelelim bir araya, bari öyle mutlu olalım. Yani hep böyle bir mutluluk arayışı var ama bütün bunların özünde hani neden olmuyor, lider kim, ben liderin etrafına nasıl toplanacağım ve işte kendimi motive edeceğim de vesaire de aslında şöyle bir şey gerekiyor bir noktada. Ben reklam ajansı kökenli olduğum için mesela reklamcılıkta şey vardır, sen ne kadar okursan oku, çalışırsan çalış, o kültürün içerisinde birinin çırağı değilsen çok kolay kolay yol alamazsın. Yani bir tecrübeli birinin sana bir yol göstermesi lazım, eğer içinde inanılmaz bir dahiyi barındırmıyorsan. Birinin çırağı olmak da bir egolardan falan böyle artık sıyrılıp, bu kendinden küçük biri de olabilir bu arada, çırağı olacağın kişi büyük de olabilir.
Ama eskiden şöyle değil miydi Şahin? Eskiden gerçekten çocuklar daha küçükken terbiyeleri böyle. Yani bak işte bu senin büyüğündür, bu senin ustandır, ustanı dinleyeceksin. Dinlemezse eğer, hani gerçekten de disiplini vesairesi, kabul, toplumsal kabullenme çocuğu falan, sevme sayma bile onun üzerindendi. Yani sen hiçbir şey değilsin resmen çocuğa, eskiden sen hiçbir şey değilsin, bak etrafındaki büyüklerindir önemli olan, sayacaksın, seveceksin, söz dinleyeceksin, yutacaksın ne duygu ve düşünce, dilini ısıracaksın ve dilini yapacaksın kültüründen, tam ters yönde bir sen önemlisin, kimseyi dinlemeye geçti, ana propaganda, mainstream buna dönüştü. Tatlı tatlı. Bunun zıttında bir şey söylediğin zaman çocuğa, mesela şu anda bir çocuğa desen ki sen o kadar birey olarak önemli değilsin. Sen bir şeyin parçası değilsen, hiçbir kıymetin yok senin falan dense, çocuk şeyi derler buna. Suistimali derler mesela. Yani o seviyelere gelmiş durumda. Hani az önce senin söylediğin bu, hani şimdi artık bir ajansta birisini usta olarak görmek, kabul etmek zor geliyor. Belki de zor gelmiyor. Belki yetiştirilmemiz ve şeyimiz buna dönüştü. Aslında belki daha farklı bir çocukluk geçirse zor gelmeyecek. Aynı kişi için çok daha iyi ve kolay olacak. Alıştırılma meselesi gibi geliyor mu, gelmiyor mu bilmiyorum.
Ya biraz orada koşullandırma da var. Şimdi hani bu şeyde başlıyor aslında. Hani hep okula vesaire, sınav sistemine dönmek istemiyorum ama mesela bir yaz tatili var ki çocuğa şey deniyor işte. Herkes sınav sonuçlarını beklerken falancanın oğlu, falancanın kızı şurayı kazandı. Falancanın oğlu burada staja başlamış. Falancanın oğlu kızı şurada işe girmiş. Bak sen akranlarından geride kalıyorsun, başaramıyorsun vesaire diye bir başlıyor. Sonra şimdi sosyal medyayla beraber, hadi sosyal medyayı daraltalım, Instagram'la beraber şu da oldu. İnsanları görüyorsun, arkadaşlarını, yani seninle aynı benzer işleri yapan, aynı paraları kazandığını düşündüğün insanlar yemelerde, içmelerde, gezmelerde sen kendi haline bakıyorsun, faturalar vesaireler, hani onlarla cebelleşiyorsun. Diyorsun ki ya bir dakika, ben daha farklı bir şey yapmalıyım. Hep bireysel ama ben bir şey yapmalıyım. Yani şey bilmiyorsun, o izlediğin hikayelerin ardında neler dönüyor bilmiyorsun. Hep böyle seni, her şey, etrafındaki her şey, gördüğün her şey bireysel olarak başarılı olmaya zorluyor ve bu aslında aileden başlıyor. Bahsettiğim büyüğe teslim etme, çocukluktan bu eti senin, kemiği benim, çırak olarak verme durumu artık çocukları bireysel olarak zaten ailelerin koşullandırmasıyla sen gir iyi bir şirkette staja başlılara vesairelere döndü. Tabii evet. Akabinde de bu iş dünyasında devam ediyor. Sonra da yıllar içerisinde ego büyüyor, evet. büyüyor, kocaman bir balon oluyor. Ondan sonra doğruların ne olduğunu aramaktan çok aslında gerçekte kim olduğun, yani bir apolet takmak istiyorsun üzerine. Yani bu şirketteki unvanın da olabilir, bir projeyi yaparkenki hayalin de olabilir. Aslında ben hani genelleme yapmak istemiyorum ama eminim bugün ben İstanbul'da yaşıyorum. Böyle teknolojiyle ilgilenen, yazılım geliştiren vesaire 10 tane genç adamdan 5'ini çeksek, derinlemesine görüşme yapsak hayalindeki şey o kadar başarılı olayım ki bütün konferanslarda ben konuşayımdır. Yani adam projenin kendisine sunacağı değeri hayal etmekten önce başarıya ve başarının akabinde elde edeceği konuşmalara, sunumlara konsantre oluyor. Bu işte egoları büyüyor. Ondan sonra her başarısızlıkta da böyle iğne batırılıyor bir tarafına. Sonra da depresyon başlıyor. Aslında o depresyon konusuna ben öyle bunu bağlayayım. Hı hı. Hani motivasyon şey başta, konuşma yapmak.
Evet.
Oysa motivasyonun ürün
ya konuşma yapmak ya da işte toplumsal kabullenme seviyesinde işte diğerlerinin saygısını, ilgisini kazanmak ve üst seviyede bunu bireysel olarak garanti altına almak falan. Ama bir yandan da işte ben ona geleceğim Harun. Yani bir şekilde bu bize okey olduğu öğretildi. Yani son belki bilmiyorum bir kaçıncı hangi dönemde başladı bu muhabbet bilmiyorum da artık bunun okey olduğu bize öğretilmeye başlandı. Artık böyle bir yetiştirilişimizde bireyselciliğin, çocuğun isteklerinin, bireysel isteklerinin hani böyle doyurulması falan yani çok şey. Şimdi şöyle hani artık anne babalar çocuklarını öyle bir şeye mecbur bırakmıyorlar, zorunda bırakmıyorlar. Ama sonra da sanki onu mecbur bırakmış gibi çocukluğu boyunca onu sıkıştırmış ve öyle yetiştirmiş gibi ondan öyle sonuçlar istiyorlar. Ancak öyle kişilerin ortaya çıkartabileceği sonuçları çocuğu yetiştirirken onu rahat bırakarak ondan sonra da ancak böyle zorluk görmüş çocukların başarabileceği şeyleri de isteyerek çifte şey yapıyorlar. Travma, çifte de depresyon yani.
Abi Batuhan bir şey yazmış şimdi ona bakarken aslında fark ettim, hatırladım. Bu apolet mevzusu aslında aile için de geçerli. Yani aile kendi elde edemediği başarıyı anne baba çocukta görmek istiyor. Aslında o çocuğun istediği başarı da olmayabilir. Yani adam işte basketbolcu olmak istiyor ama olamamış veya başarılı olamamış çocuğunla basketbolcu yapmak istiyor. Aslında derdi kendine bir apolet bakmak, onun babası olmak, falancanın babası denmesini sağlamak veya işte kendi arkadaş çevresinde bizim oğlan şunu yaptı diyebilmek.
Peki çünkü bunları istemek kötü bir şey mi? Hayır, yani bunları istemekte sorun ne? Mesela bunu insanlar mesela az önce de sen dedin ya bir sürü konuşmalarda olmak ya da önemli toplumsal kabullenmenin önemli parçası olmak. Bunların hepsinin altında onun yattığını da düşünüyorum. Bunu düşünmekte ve istemekte sorun ne? Bunları istemiyor mu olmalıyız?
Herkes çocuğu için iyisini ister ama yani bireysel bir şey başkası için hayal yaratıyorsun. Yani çocuk için hayal yaratıyor adam veya kadın. Yani bu çok tehlikeli bir şey ve böyle yetiştirmeye çalışıyor. Daha bunun bir hani yarım ölçek, zayıf hali diyelim. O da çocuğu gereksiz ve aşırı övmek ve ödüllendirmekle başlıyor. Şimdi bunlar böyle çok küçük şeyler. Masum, herkes yavrusunu çok seviyor vesaire ama işte zaman çok hızlı geçiyor. Yani işte bugün 12-13 yaşındaki çocuklar 6-7 sene sonra üniversitede staja başlayacaklar. Bir süre sonra iş hayatına girecekler. Yani 10-15 sene sonra daha da özgüven patlaması yaşayan insanlar bu işin içinde olacak. Peki özgüven kötü bir şey mi? Özgüven iyi bir şey ama sen harikasın, müthişsin vesaire dendiğinde çocuğa gerçekten bulunduğu mevcut potansiyelini sınayacak ve kendisini daha iyi hale getirecek fırsat verilmiyor.
Ama aslında ama yani bir yandan da bunun belki de bir arası vardır. Belki de çocuk harikadır, muhteşemdir gerçekten. Ve aslında bunları gerçekten duymayı hak ediyordur. Ama aynı anda şuna demesi lazım. Ama bir grubun içinde olsan, bir şeylerin sahibi olmak yerine bir şeylerin parçası olmayı kabul etsen daha da muhteşem, daha da harika olur. O senin tek başına çıkartabileceğin üstüne şeyler olur. O yüzden teslimiyetçilik belki de bu. Ama hani sen şimdi bu arada hani dinleyicilere de ufaktan şey yapayım. Harun çok daha yakın geçmişte, yakın bir tarihte baba olmuş birisi olduğu için de şimdi ister istemez senin de sohbeti tam gaz çocuk yetiştirmeye ve çocuğa doğru model olma konusuna getirmeni o yüzden de biraz daha empatiyle dinledim. Ben de çok muzdaribim abi. Sen hele bir yıllar geçsin gör diyeceğim sana. Aramızda dertleşelim.
Hele bir... Benim daha çok erken. Ben çocuğu nasıl yetiştireceğim falan değil. Hatta nörolojik gelişimin tamamlaması beni tanısa falan noktasında olduğum için hani daha yani ben bir yapay zekanın gelişimini izliyorum. Doğal zekaya dönüşümünü izliyorum. Benim aslında bu olaya geliş sebebim şey, bir arkadaşımın babası Türkiye'de MIT'nin görüşmelerini falan da yapan bir beyefendi. Yakın bir zamanda bir tanıdığımız uzak bir akrabamızı onlarla tanıştırdım. O da MIT'ye girmek istiyor. Bir öyle işte fikir alışverişinde bulunsunlar vesaire. Ben inanamadım yani. Çocuğu tanıyamadım yani. Böyle bir özgüven patlaması benim 37 yaşında kuramayacağım cümleler falan böyle ayar vermeler bir sürü hikayeler dedim vay canına yani nereye gidiyoruz. Hani oradan yola çıkarak bir şeye geldi. Asıl abi şuraya bağlayacağım bu hikayeyi. Mesela Edelkron bu konuda hem çalışan profili, geçirdiği süre, yıllar, bu yıllar içerisinde gördüğü, geçirdiği tecrübelerden yola çıkarak aslında bu şey dedik ya, hani niye herkes kendi derdinde bireysel vesaire. Aslında ekip halinde olmayı gerektiren bir şey. Çok daha farklı bir yerden yaklaşmaya çalışacağım. Bir ürün tanımından aslında geçiyor. Yani bir hobi, bir proje ne zaman bir ürüne dönüşüyor veya dönüşmesi gerekiyor? Bir ürünün sağlaması gereken bazı koşullar var. İşte o noktada anlıyorsun ki senin uzmanlığın ne olursa olsun başka uzmanlıklara ve başka kişilere ihtiyacın var. Onun gerçekten bir ürün olabilmesi için. Yani bu destek olabilir. En basitinden teknolojik bir ürünün kullanım kılavuzunun hazırlanması olabilir. 3 dilde hazırlanması olabilir. Tüketici şikayetlerine cevap verilmesi olabilir. Veya Ar-Ge olabilir bunun içerisinde. Evet. Bir sonraki versiyon tasarlanması. Otomatik olarak senin yaparım ederim dediğin şey ürün vasfını kazandığında yani rafa konabilir. İnsanların kredi kartını çıkarıp para verip para verdikten sonra da hesabını soracağı eğer doğru çalışmıyorsa veya beklentileri karşılamıyorsa veya o paranın karşılığı değilse seviyeye geldiğinde bir anda şeyi fark edebiliyorsun. Ne kadar yetersiz olduğunu ve aslında işlerin hiç düşündüğün gibi olmadığını.
Bu müthiş bir şey oldu Harun. Yani bu tespit de çok çok değerli. Yani aslında bir araya gelmek için bir araya gelme kaygısını da kenara bırakıp önce bir ürün, bir sonuç, bir hizmet, bir projeye ihtiyaç olduğu ve o olduğu zaman da aslında kendiliğinden insanların bir araya geldiğini ve başka da kasmaya gerek olmadığını söylüyorsun diyebilir miyiz?
Tabii yani iyi bir ürün yapmak istiyorsan veya yolda öğreneceksen bunu zaten öğretiyorlar. Yani öğrenmene de gerek yok. Öğretiyorlar. Yani sen en kötü başına gelebilecek şey şu, harika bir ürünün olduğunu düşünürken kanala sokamazsın. Yani kimse satmayı kabul etmez. Online satacağım dersin, değer önerini iyi anlatırsın ama destekte gümlersin. Doğru destek veremediğin için veya satış sonrası desteği veremediğin için gümlersin. Sonra fark edersin ki organizasyonda bir takım değişikliklere gitmen lazım. Öyle olduğun için organizasyonda bir takım değişiklikler ne demek? Oralara birileri gelecek demek. O noktada da işte bir anda ben, biz olmak durumunda kalıyor. Bu işte zaten seni de tanıdığım için yıllardır bu organizasyon bir araya geldiğinde benden nasıl bize dönüşür ve nasıl kolektif bir şekilde hareket edilir? Onun formülünü bulmaya çalışıyorsun. Aslında dönüp dolaşıp gene konuda temel motiv nedir? Motiv aslında proje yapmak veya bir şey yapmaktan öte bir noktadan sonra bir ürüne dönüştürmek, bunu ürün çıkartmak. Bence ürün tanımını koyduğu zaman insan ürünün ne olduğunu yapabildiği zaman bu problemler ortadan kalkıyor. Çünkü artık bu başkalarının iyi ya da kötü olduğuna karar vereceği ve senin o noktada teslim olman gereken bir sürece dönüşüyor.
Abi çok teşekkürler Harun. Çok güzel, kıymetli şeyler dinledik ve umarım sık sık bizim programlara katılırsın ve doğru anlarda bu vurucu dokunuşları yaparsın. Sana sevgiler, selamlar yolluyoruz.
Aşırı övgülerinden dolayı teşekkür ederim abi. Kolay gelsin.
Sevgiler.
Teşekkür ederiz.
Görüşürüz. İyi akşamlar.
Bay bay.
İşte
birkaç, güzel anlattı abi.
Birkaç dokunuş, yani önemli olan üründür mevzusu çok şey. Ve zaten Harun konuşunca paragraf paragraf gelmeye başladı. Burada bir takım reaksiyonlar, onları da okuyalım. Ama biz yine şeydeyiz. Harun dedi ki, yani çünkü biz tam bu sohbete motivasyon ne kadar kandırıkçı bir şeydir, önemli olan şartlardır, şartlara atlamaktır, kendimizi şartlarda bulmaktır derken Harun da olaya dedi ki önemli, yani ürün. Ürün de üründe yani bir araya getirici harç olabiliyor. Herkesin çünkü ürün şey, ortak bir resim, değil mi? Ortak bir imge, ortak bir somut hayal edebileceğin bir şey yani. Herkes birbirini aynı şekilde tarif edebileceği, etrafında toplanabilecekleri bir hikaye oluyor ürün. Ve o yüzden de hikaye fonksiyonu gördüğünde belki de o birleştirici, bütünleştirici olmak bakımından da şey oluyor. Tabii yine ben olayın duygusal tarafına kaçıyorum. Halbuki olayın departmanları var, görev tanımları var, spesifik ihtiyaçları var. Daha çok böyle olay teknik şey oluyor. Ama o hakikaten böyle. Biz süremizi de bir saati tamamladığımız için şimdi bir karar verelim. Bir konu daha açalım mı yoksa açmayalım mı?
Verelim müziği.
Ver coşkuyu diyorsun.
Evet, herkes yataklarına. Geç oldu.
Bu...
Evet, bugün farklı bir yol izledik. Harun da en sonlara doğru güzel bir renk kattı. Yalnız tabii senin konuşmak istediğin bir konu varsa onu da...
Yok, bence her zaman tadında bırakmak, bir sonraki bölümü dinletmek için biraz daha şey yapıyoruz.
Stratejiyi de buradan herkese.
Zorunda kalma konusuyla ilgili olarak ben biliyorum sana göndermiştim evet. Bir ara Vimeo'dan bir tane 9 metre diye bir video.
Evet.
Hatırlıyor musun videoyu? İzledin mi bilmiyorum. Bir ne derler ona? Uzun atlama mı derler? Uzun atlama.
Ha, onu izlemedim evet. Evet.
Falan filan. Evet. Ben şimdi burada linkini attım, bir Vimeo linki. Yani çevre tasarımı ve zorunda kalmak, hani köpek seni kovaladığında nasıl böyle, bugün evde bir misafirim var 12 yaşında Arda, diyor ki köpek kovaladığında Hüseyin Bolt gibiydim diyor, onun gibi koştum diyor. Tabii. Köpek kovaladığında diyor. Zorundaydı çünkü. Öyle koşmak zorundaydı.
Evet. O motivasyonla olmazdı.
Bu video, evet. Bu gönderdiğim videoda oradaki linkte, Vimeo linkinde ona benzer şeye attım ben de. Yorumlar kısmına attım.
Ya aslında insanlar hakikaten çıkış arıyorlar ama ben de hani onu yine tekrar bir paragraf özetleyip öyle madem böyle bir şey yapalım. Çıkış arıyorlar ama bir konfor alanının içindeler. Ve aslında konfor alanları orada, onun içindeler ve o yüzden de hiçbir şey yapmalarına aslında gerek yok. Çok ama ufak toplumda, bir şey, ama toplumda çevrelerinde onlara başarılı olman, aslında mevcut halinden memnun olmaman, bak sen ne var elinde? Bunlar var. Bak başkanın ellerinde ne var? Şunlar var. Sen o yüzden başarısızsın. Sen daha çok yapmalısın diyorlar. Şimdi o ne oluyor onu duyan kişi? Üzülüyor. Dram yaşıyor, belki de depresyon yaşıyor ama sonra ayağa kalkıp gidecek şartları yok. Şartlar derken imkanlardan bahsetmiyorum, mecburiyetleri yok. İnsanların bu söylediği şey onu mecbur kılmıyor ki, fizyolojimiz var içimizde. O fizyolojinin sıkıntıya girmesi lazım. Senin gerçekten de köpek mesela koşuyorsa peşinden, senin ciddi bir hayatta kalma kaygın artık tetiklen demektir. İşte orada vücut kaynaklarını açar. Birisi sana bıt bıt bıt bir iki laf etti diye kaynaklarını açmaz. İki dakika sonra gelecek ve sen hala hayatına devam edebileceksen orada sadece öyle bir şey olur. Bazıları bunu çok takar, bazıları bunu takmaz. Takmadığı için de onun üzerine bir etkisi o kadar olmaz. Onu ayağa kaldırıp onu bir yere götürmez. İnsanların can simitleri var hayatlarında. Yani mutlaka sahip o ve herkesin farklı. Kimisi abi ben yemeksiz yapamam der. O yemek tehdit edildiğinde o süper bir güce dönüşür. Vücudu ve fizyolojisi tamamen belki açlık korkusundan dolayı kendisini tamamen açar ve o problemini kalıcı çözmek için muazzam çabalar. Ama kimisi için toplumsal kabullenme açlıktan da daha önemlidir. Karnı tok olsun ama birisi ona sırt çevirmesin. Ve bu korku ve kaygı onu maksimum götürür. Ama yine de bir şey söyleyeyim mi? Mesela o kişiler tam gaz giderlerken diğerleri ona bakıp der ki bu neye koşuyor ya? Bu neyin motivasyonu? Bu motivasyonu nereden buluyor? Bu enerjiyi nereden buluyor derler. Ama evet, aslında o da şartları gereği kendi realitesinde ayrı bir şart dünya kurmuştur. Ve aslında bir şeyi can simidinin en önemlisini kaybetme korkusundan dolayı inanılmaz ilerliyor ve sonuçlar getiriyordur. Diğerleri onu anlamıyor da olsa, diğerleri onu motivasyon zannediyor, disiplin zannediyor, bilmem ne zannediyor olabilir. Ama genelde hepimizin durum ve şartları, dünyayı algılaması, neyin çok kritik olduğu ile ilgili şeylerimiz var. Ama şunu, eğer durum böyleyse herkes şunu sorması lazım kendisine. Benim neyim var? Asla ve asla onsuz yapamayacağım. Benim can simidim nedir? Tamam, birisi bana toplumsal kabullenme önemli değil benim için. Ben yalnız da takılabiliyorum, şudur budur. Ama benim bir şeyim var. Onsuz yapamam. O şeyi herkes bulursa ve sonra korkusuzca onu tehdit altına koyarsa ve o şey her neyse onu korunaklı hale getirmek için tek bir yolu olacak. O istediği şeyi, yani o şeyi, can simidini hedefine ulaşmak zorunda bırakacak şekilde konumlandıracak kendisi. Onu öyle, bunu yaptığı takdirde yaparsa kendi kendisinin mühendisliğini yapmış oluyor. Kendisini tasarlamış oluyor. Kendisinin nasıl çalıştığını anlayıp onu çevre tasarımında kullanıp sonra sonuca götürmek için kendisine ihtiyacı olan sıcaklık ve basıncı oluşturması için o faktör her neyse onu kaybetme riskine maruz bırakıyor kendisini ve sonuca gidiyor. Bu da aşırı engineered bir yaklaşım. Yani çok evet, mekanik bir yaklaşım.
Kendini tanımak denen bir şey vardır. Yani en zor denen şey kendini tanımak. Belki de kendinin mühendisliği yaklaşımı benim çok hoşuma gitti biraz önce. O yüzden kendini tanıyıp ona göre bir mühendislik geliştirmek gerçekten de çok hoş bir yaklaşım.
Hani bunu bir düşünmek lazım. Eğer bir de bu ne oluyor? Doğada çevremizde organik olarak oluşuyor. Çoğumuz zaten organik olarak yapıyoruz. Çevre bir de bakmışız ki bizi o şartlara sokmuş, sonra onun peşinden gidiyoruz. Ama bir de çevre bizi o şartlara sokmadan bunun böyle olduğunu, fizyolojimizin nasıl açılıp kapandığını, hangi şartlarda çok daha fazla enerji ortaya koyabildiğimizi anlayıp bunu resmen bayağı suni şekilde yaratmayı deneyen var mı? Denerse sonuçları ne oluyor? Hani biz bunu yapmaya çalışıyoruz işte. Mesela kaç bölümdür artık bunu anlatıyoruz. Firmanın içerisinde resmen suni bir kriz ortamı var devamlı. Devamlı suni bir kriz ortamı var. Kendi dinamiklerimizi, kendimizin can simitlerini algıladık. Onları devamlı riske atıyoruz ve ondan sonra kendi riske attığımız şeyleri geri güvenceye sağlamak için muazzam yollar kat ediyoruz. Hani proje bu zaten. Bizim firmanın projesi bu. Yani bunu çevreye bırakmamak, kendi göbek bağını kendin kesmek gibi bir dinamik yaratmak. Neyse, hani bu kapatıcı konuşma olarak, yani motivasyon nedir, çevre şartları nedir falan, kendimiz nasıl bir şeylere ulaşırız, başarırız konusunda bir şeydir. Yani böyle bir herkesin bir alıp bir akşam beraber yalnız kalıp düşünebileceği bir şey olabilir belki diye bunu demiş olarak o zaman.
Pablo'da kapanış konuşması.
Pablo'da evet.
Evet, Pablo'da iyi akşamlar diliyorsun.
Size özenli bir parça seçtik. Umarız beğenirsiniz.
İyi geceler.
İyi geceler, görüşmek üzere.
İyi geceler, hoşça kalın.